Muzaffer Bey, uzun yıllardır Avustralya'da yaşıyorsunuz ve Türkiye'den mülteci olarak ayrılmıştınız. Size ilk sorum, sizin gözünüzde mültecilerle göçmenler arasındaki fark nedir?
Farkı ben şöyle görüyorum. Yani göçmen kendi isteğiyle, ekonomik, sosyal nedenlerle ülkesinden ayrılmış, gelmiş, başka bir ülkede yaşam kurma çabası içine girmiş kişidir. Yani göçmenin bir gönüllülüğü vardır ülkeden ayrılma konusunda. Bu gönüllülük ister istemez onun iş dünyasına da yayılıyor ve biçimlendiriyor. Tabii göçmenlerin içinde gönülsüz, zorunlu ayrılanlar da vardır. Ama mülteci öyle değildir. Mülteci istemeden ülkesinden ayrılmış kişidir. Daha gerilimlidir. Ve herhangi bir ülke onun için yeterlidir. Yeter ki kendisini güvenlikte hissetsin. Yani göçmenin asıl gailesi ekonomik nedenlerdir ve yaşamını o zemin üzerinde kurmadır. Mülteci ise kendisini güvenlikte hissedebilecek bir ülkedir, herhangi bir ülkedir. Ama tabii ki o da tercih ediyor. Arada böyle bir fark var, ister istemez bu fark onun manevi dünyasını biçimlendiriyor. Kurduğu yaşam biçimini de şekillendiriyor. Ama çağımızda öyle bir durum haline gelmiş ki artık göçmenlerin önemli bir bölümü iklim krizinden dolayı, ekonomik krizden dolayı kendisini ayrılmak zorunda hissediyor. Yani göçmenlik ile mültecilik arasındaki fark çizgisi giderek siliniyor. Çünkü mülteci de ister istemez bir yaşam kurmak ailesi içindedir. Mülteci olarak geldiği ülkede göçmenleşiyor, göçmen gibi yaşamaya başlıyor. Yani arada hem bir fark vardır, hem de ayniyet vardır.
Peki bu sanata nasıl yansıyor? Biliyoruz ki göçmen sanatı diye bir şey var. Mülteci sanatı diye de bir şey var mı?
Göçmen sanatı ve mülteci sanatı ikisi de mevcut. Aradaki fark şudur. Sanat genellikle krizi ve gerilimi, siyaseti sever. Okuruz, romandır deriz. Ya bunda bir siyaset falan yok. Öyle değil işte. Yani sanatın doğasında siyaset vardır. Yani siyaset yaşam kurma gailesidir zaten. Yani hakim olmak, yaşamı biçimlendirmek gailesidir. Nedir? O bir görüşün doğrultusunda yaşam kurmayı esas alır. Yani sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik bütün alanlar İster istemez sanatın dokusunda gülümser, iç içe gülümser. Bazıları öne çıkar, bazıları çıkmaz. Şimdi sanatta böyle bir durum var dediğim gibi. Yani gerilimi, krizi, acıyı sanat sever. Yani birçok sanatçı gerilim içinde, depresyon içinde olan insanlar. Böyle bakınca tabii ki ben yanılmış olabilirim. Mülteciyi sanata daha yakın olarak görürüm. Şundan dolayı birincisi bir siyasal mücadele, bir sosyal mücadele içinden geliyor. Geneli o. Yani şeyleri saymazsak iklim krizinden bilmem neden dolayı, çatışmalardan dolayı sıradan kitlesel mültecileri saymazsak ama siyasal mücadele içinden gelen mültecinin hem kültürle hem de siyasetle ilişkileri açısından bir avantajı vardır. Sanata daha yakındır. Ama onun sanatı da ister istemez sıradan göçmen sanatından farklılık arz eder, kendini gösterir. Okusa dersin ki, bu bir mültecinin sanatına benziyor. Şimdi yüksek fırınlar ile bir mültecinin, siyasal bir mültecinin yazdığı romanı oku, hemen dokusundan anlarsın. Dersin ki, bu siyaset içinden gelmiş bir edebiyatçıdır. Bu da oturmuş eski bir edebiyatçıdır. Göçmen olarak gelmiş. Ve o minval üzere üretmiş şeyini, eserini. diyebilirsin. Ama tabii kaliteli, duyarlı ve iyi bir okur olmak lazım. Bu farklılığı ütedebilmek, böyle bir farkındalık içinde olma sorunu tabii kültür sorunudur, duyarlılık sorunudur. Edebi sezgi yeteneğinin gücüyle ilgili bir sorundur bu. Aralarında böyle bir fark var.
Göçmen toplum içinde yaşıyorsunuz. Çevrenizde pek çok mülteci var ve sizin de geçmişinizde mültecilik var. Mültecinin yaşadığı o dediğiniz kırılma, siyasi tansiyon onlara nasıl yansıyor? Nasıl bir insan oluyor mülteciler gittikleri ülkelerde?
Şimdi mülteci genel olarak siyasal mülteci mesela değişime uğruyor. Yani bu çevrenin ve farklı kültürün, sosyal yaşamın, atmosferin yarattığı bir durumdur. Her mülteci başkalaşır, değişime uğrar. Yani görüşü de şu veya bu ölçüde değişime uğrar. Hem ideolojik, siyasal olarak hem de topluma bakış, dünyaya bakış, yaşama bakış farklılaşır. Bunu ben kendi pratiğimden görüyorum. 68'deki yani 13 yıl cezaevi, işte 6-7 yılda dışarıdaki mücadele, hemen hemen 20 yıllık bir mücadele dönemini geçirmiş ve Avrupa'ya çıkmış oluyorum. Nereye? Önce Yunanistan'a, ondan sonra Paris, Fransa'ya. Ortam olduğu gibi değişiyor. Türkiye'de hem siyasal hem de sanatsal faaliyet içinde olduğum için hemen sanat yönüm canlanmaya başlıyor. Çünkü çok canlı bir siyasal mücadele yok. Dil olarak, kültür olarak da bağrında yer alabileceğim ve kendimi özgürce ifade edebileceğim, orada rahat olabileceğim bir siyasal ortam yok. Ama bir sanat ortamı var. Sergiler var, müzeler var, kitap yayınları var, konferanslar var, edebiyat konferansları var. Türkiye'den gelip giden yoğun bir şekilde Paris'e, Berlin'e, Köln'e, Rotterdam'a, bu gibi yerlere yoğun bir şekilde gelip giden sanatçılar vardır. Bunların sohbetleri, konferansları vardır. Bunlarla içli dışlı oluyorsun ve ister istemez hem Avrupa'ya ait bir sanatın içinde hem de Türkiye'den durmadan gelip giden ve akıntı halinde olan bir kendi ülkenin sanatı, kendi kültürün sanatıyla iç içe oluyorsun.
Şimdi bu sizin kendi deneyiminiz, çünkü siz Avrupa'ya çıktıktan sonra sanata yöneldiğinizi ve o yöne doğru daha geliştiğinizi söylüyorsunuz ama herkes sanatçı olamaz. Bu da başka bir gerçek. O zaman mülteci eğer sanatçı değilse nasıl kendini geliştirebilir?
Mültecilerin sanatla şu veya bu şekilde ilgilendiğini ben gördüm. Yani şöyle ilgileniyor. Mesela sanat eserlerini okuyor. Sanat dinliyor. Hem müziğiyle, hem konferanslara gidişiyle, müzelere gidişiyle, yani bir sanat tüketicisidir mültecilerin bir bölümü. Çoğunluğunu diyemem ama önemli bir bölümü sanat tüketicisidir ama sanat yapmıyor. Tabii bu onun iş dünyasının sanata daha çok eğilimi, mütemayil olduğunu gösteriyor. Ama benim gördüğüm mültecilerin, hatta siyasal mültecilerin önemli bir bölümü, çok önemli bir bölümü Avrupa'da Avrupa'yı bir yaşam kurma çabası içine girdiler. Yani bir iş bulma, o işte çalışma veya bir küçük iş kurma. İmbis gibi, kafeterya gibi, döner dükkanı gibi. Yani küçük dükkancılığa girdi mültecilerin çok önemli bir bölümü. Taksicilikten tut fabrikaya, fabrikadan tut temizlik işlerine, büro işlerine kadar girdiler ve yaşam kurma gailesi içinde göründü onlar. Bana öyle göründü. Şimdi bu mültecilerin hemen hemen %80'i 85'idir. Ama tabii bir bölümü de ister istemez bu iş kurma mücadelesi içinde olan insanlar geldikleri ülkede ki siyasal ortamla da şu veya bu şekilde ilgilenmeye başladılar. Bu ilgi tabii ki ülkedeki gibi olmadı. Aynı zamanda bunların bir bölümü kültür tüketicisi haline geldi. Ama mültecilerin %2'sinin, %3'ünün çok ciddi bir sanat tüketicisi ve sanatla ilgilenen kesim olarak görebilir, söyleyebilirim. Bu Avrupa'da, özellikle Almanya'da böyle göründü bana. Ama mülteciliğin şöyle bir yanı vardır. Yani mülteci ister sanatçı olsun, ister yaşamını ekonomik gelirlerle, yani ekonomik bir düzlemde yaşam kurma, zenginleşme, işte Avrupa'yı yaşamı yakalama şeklinde bir çaba içinde olsun, 3 aşağı 5 yukarı aynı gerilim içindeydi. Yani geldiği ülkeye özlem, onun siyasetine, onun kültürüne, onun yaşam tarzına özlem ve ailede olsun, dernekte olsun, yani cemaat içinde, camide olsun, ruh dünyası böyleydi. Yani mültecinin 1/1000'i belki uyum sağlayabildi Avrupa toplumuna. Yani şöyle diyebilirdik, ha bu Avrupa'yı bir tarz yakalamış ve kendisini buraya aidat olarak ben Avrupalıyım diyebiliyor. Diyebileceğimiz mülteci 1/1000 falandır ama onların tabii 2. 3. kuşaklar için aynı şeyi söyleyemem. O ayrı.
Muzaffer Bey, son olarak Avustralya'nın mültecilere yönelik uygulamalarını eskisinden artık çok değişti bildiğiniz gibi. Nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz?
Şimdi Avustralya'nın mültecilere yaklaşımı ile Avrupa'nın mültecilere yaklaşımı arasında çok derin bir farklılık yok. İlk dönemde, benim geldiğim dönemde, yani 1988-89'lu yıllarda, daha doğrusu 80'li yıllarda mültecilere yaklaşım nispeten daha yumuşaktı. Yani Avustralya'ya yönelik bir mülteci dalgası da korkutucu değildi. Tırnak içinde korkutucu değildi diyorum. Yani korkutucu sözcüğünü tırnak içine almam gerekiyor. Çünkü ben korkutucu görmüyorum. Nihayetinde uzaydan baktığımda bir toz zerreciğidir. Bu toz zerreciği üzerinde bu sınırların falan benim gözümde bir fazla bir anlamı yok. Yani hatta mülteciliğin de kavram olarak öyle baktığımda bir anlamı kalmıyor. O dönem ister istemez mülteci dalgaları, özellikle savaşların yarattığı, hem ekonomik krizin hem de savaşların, bölgesel savaşların yarattığı mülteci dalgaları izledi ve ister istemez Avustralya yönetimi bu dalga karşısında kendi dalga kranını kurdu. Nasıl kurdu? Onu toplama kampları diyebileceğim kamplarla karşıladı. Yani hem çocuğu, kadını, yani bir bütün olarak aileyi o kamplara almaya başladı. Bu işte dalgayı dalgayla karşılamaydı ve ister istemez dünyanın da eleştirilerini çekmeye başladı. Temerküz kampları gibi bir şeydi. Onunla aynıleştiremem ama yani yaşam koşulları açısından, yaklaşım açısından ama hapsediyorsun. Gelen mülteciyi ailesiyle alıyorsun, hapsediyorsun. Bir bölgede kapatıyorsun, toplumdan tecrit ediyorsun. Ondan sonra da teşvik, geri dönmeleri için teşvik primlerine, tedbirlerine başvuruyorsun. Yani bu politika ile 80'li yıllarda izlediği politika arasında çok büyük bir fark var. Şu anda izlediği politika bu anlattığım temerküz politikasının, toplama, kontrol altına alma, toplumdan yalıtlama politikasının bir devamıdır. Tabi Avustralya toplumunun çok az bir bölümünde de ister istemez tepki yarattı. Yani o kampların karşısında, o kampların dışında, sokaklarda ister istemez mültecilere destek yürüyüşlerini gördük. Ama tabi bu çok kitlesel değildi. Acı olan şudur, bu politikaya karşı Avustralya toplumu çok ciddi bir tepki göstermedi, basını hiç göstermedi. Yani hiç diyemem ama yani hiç denecek derecede bir duyarsızlık içine girdi. Uzayda zaten bu dünya bir mülteci gemisi gibidir. Yani hepimiz mülteciyiz. Yani dünyada Avustralya'yı büyük denizlerin ortasında bir mülteci gemisi haline dönüştürme de o denli komiktir. Bana öyle göründü. Ama bana daha acı olan bir şey şöyle göründü. Yani Avustralya toplumundan mülteci dalgasına daha şiddetli bir şekilde karşı çıkanlar mülteciler oldu. Yani toplumun içine girmiş, biraz toplumsallaşmış toplum gibi olmuş göçmenler ile mültecilerin tepkileri Avustralya toplumun tepkilerinden daha şiddetli oldu. Korkunç ve gülünç olan bu.
Sebebi sizce nedir?
Nedeni kültürle, yaşam tarzıyla, tarihle olan bir sorun. Yani burada yaşayan, kendisini buralı hisseden, yani kıtayla aynileşmiş olan insan, aborjin olsun, Anglo-Sakson olsun, hatta İtalyan veya Yunanlı olsun, her neyse. Onlar yani şöyle bir duygu içindeler. Geleceğe dair çok yoğun bir endişeleri yok. Yani yaşamı kurarken de yığma kültürünü uygulamıyorlar. Mülteci gelince ne oluyor? Ailesiyle ha babam de babam çalışarak bir yığma şeyi içine giriyor, üretimi içine giriyor. 2 yıl içinde gelen mülteci, Almanlar bunu çok söylüyorlardı. Ya bunlar daha 2 yıl olmadı geleli bu mahallede. Şimdi bizden daha zenginler, arabaları bizden iyi, ev satın aldılar, biz kirada oturuyoruz. Alman işçisi böyle düşünüyor mülteci hakkında. Şimdi mülteci hem kendini güvenlikte hissetmiyor, geleceğe güvenle bakmıyor. Çünkü geldiği ülkede de öyle bir durum var. Hem de yığıyor. Yeni geleni sofrayı yağmalayan bir öge olarak görüyor. Yağmalayacak olan öge. Yani ekmeğim küçülecek. Zaten ekmeğin küçüldüğü bir yerde ister istemez, daha doğrusu küçüldüğü bir kültürde ister istemez güvenlik duygusu büyüyor. Tanrı da büyüyor. Ekmeğin küçük olduğu yerde tanrılar genellikle büyük olur. Buradan hareketle ne yapıyor? Mülteci istemiyor. Şimdi milliyetçi değil. Daha önce gelen mülteci. Avustralyan toprağını savunmak, dilini savunmak, kültürünü savunmak, onu dünyanın merkezine yerleştirmek diye bir derdi de yok. Derdi farklı. Geldiği ülkenin milliyetçisidir. Veya ona eğilimlidir. Öyle bir derdi yok. Öyle bir derdi olmadığı için hemen çıplak bir şekilde şey çıkıyor. Yani sofraya yığdıklarına başkalarının ortak olması korkusu çıkıyor. Bu bana çok acı ve gülünç geliyor. Hatta utanç verici geliyor.
Muzaffer Bey çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim İsmail Bey.